Merhabalar, Genç Akıl'a hoş geldiniz. Ben İsmail Özcan. Her pazar saat 21.30'da canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu akşam da yine çok değerli bir konuk bizlerle olacak. Şişli Belediyesi Çocuk Çalışma Birimi Sorumlusu Melek Bahat bizlerle birlikte olacak. Melek Hanım'la gönüllülük üzerine bir yayın gerçekleştireceğiz. Az önce yayınla ilgili bir sorunumuz oldu çok. Küçük. Onu hemen hallettik. Şimdi Melek Hanım yayını alıyorum. Hoş geldiniz Melek Hanım.
Merhabalar. Sesim geliyor mu?
Geliyor. Ben alıyorum. Gayet iyi gözüküyorsunuz.
Tamam. Küçük bir sıkıntı yaşadık. Ben bilgisayardan bağlanacağım diye uğraşıyordum.
Kusura bakmayın, o benim
telefondan oldu. Talebi görüyorum ama bilgisayardan niye göremiyorum diye bir endişeye kapıldım.
Kusura bakmayın, yani ben onu size belirtmeyi unutmuşum. Genelde böyle bir şey oluyor. Hani sık sık yayın yaptığımız zaman bazen karşımızdaki işte konuklar falan da durumu hakim diye düşünebiliyoruz. O yüzden ben özür diliyorum yani bu küçük hata.
Hiç sorun.
Nasılsınız Melek Hanım?
İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün gönüllülük üzerine konuşacağız. Çok da güzel bir konu. Uzun zamandır da bekliyoruz aslında. Yani biz normal aylık yayınlar yapıyoruz. Bu Haziran ayının son yayınıydı ve heyecanla bekliyorduk bu yayını. İsterseniz hemen başlayalım yavaştan.
Tabii, olur.
İlk olarak ben tabii gönüllülük nedir diye bunu sorarak başlamak istiyorum Melek Hanım. Ve gönüllülüğün kökenleriyle ilgili neler söylersiniz? Dilerseniz bununla başlayalım. Buyurun.
Çok iyi olur. Çünkü şöyle, aslında biz Türkçe'de kelimelerin anlamlarını bildiğimizi zannedip çok da hakim olmuyoruz. Sadece kullanış gereği kelimelere sarf ediyoruz. O yüzden ben biraz daha gönüllülük kavramının Yunanca'da, İngilizce'de ve Türkçe'de ne anlamlara geldiğini, kökenlerinin nereye kadar gittiğinden bahsediyor olacağım. Kelimenin bileşenlerinden birisi olan aslında sight dediğimiz İngilizce'de ve buradan civil, civilization, citizenship, yani bizim Türkçe'de yurt, yurttaşlık ve yurttaş kavramından türeyen ve aynı zamanda Yunanca'da da polis dediğimiz, aslında bu şehirler, en küçük yapı birimi dediğimiz o polis kelimesinden, ki bu aynı şekilde İngilizce'de policy dediğimiz, yani bizdeki politika kavramından türeyen, ki politika kavramı da içerisinde polite dediğimiz İngilizce'de o kibar olma kavramını barındıran. Yani aslında iyi olma halinin, kişilerin iyi olma, ortak iradelerinin, o bizim ahlak dediğimiz, etik dediğimiz kavramın genişlemiş haline biz politika diyoruz. Bu politika da aslında şehirleşmeden gelen, yani bir yurda ait olmak dediğimiz yurttaşlık kavramından gelen bir kavram. İçinde dediğim gibi yine ortak iyi dediğimiz, ahlak dediğimiz kavramları da barındırıyor. Ve aynı şekilde Yunanca'da gönüllülük kavramı voluntas diye geçiyor. İngilizce'de volunteer diye geçiyor. Hı hı. Kelimenin bizzat kökeninde ise istek ve irade var aslında. Will dediğimiz o kavramdan türüyor. Yani kendi istek ve iradenizle yaptığınız her şey aslında gönülden gelen, gönüllü olarak yaptığınız bir şey oluyor. Tabii ki kavram sadece bu kökenlerden oluşmuyor. Aynı zamanda sivil toplum gibi, örgütlü yaşam gibi, iyi yaşamak gibi, kamusal alan gibi, birlikte yaşamak, eşitlik, her kimi kimse, haklar, devlet birey ilişkisi ve katılım dediğimiz o kavramları da bir arada bulunduruyor. Ben şimdi size güzel, benim en çok sevdiğim tanımlardan birisi olan tanımı da paylaşıyor olayım. Bir gönüllü, kendi iradesiyle aynı yerde yaşayan canlılar için ortak iyi amaç edinerek politikalar üreten insan demek aslında. Kendi irademizle buradaysak ve aynı yerde yaşadığımız canlılar için bir şey yapmaya çalışıyorsak ve bunun içinde yaptığımız her şeyde onlar en iyisine sahip olabilsin diye bir çaba gözetiyorsak, bu süreçte yaptığımız her adımlar aslında bizim gönüllülük sürecimiz oluyor.
Evet.
Böyle bir tanımı var.
Yani böyle aslında biraz yakın çevreden başlayan da bir şey o zaman.
Evet, aslında aynen öyle. Yani kendi çevrenizden. Aslında
şey.
Önce kendinden başlayan bir süreç. Kendi iradenle oradasın. Sen ne istiyorsun? Birazdan bu kavramı tartışıyor olacağız da kökenlerine inmeye başladıkça, motivasyonlarımızı kurcalamaya başladıkça neden önce bizle ilgili, bizde neyi tetikliyor? Çok sevdiğim bir etkinlik var benim. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışma Birimi'yle yapmıştık. Kendim için gönüllüyüm diye. Aslında bu gece neden buradayız? İnsanlar neden o gönüllü projeyi seçiyor? Neden bir sürü proje varken çocuk esirgeme kurumlarıyla, neden hayvanlarla bağ kuruyor aslında? İçteki o motivasyon ne? Çünkü gönüllülük süreci inişli ve çıkışlı bir süreç. Ve orada kendi belirlediğiniz yol haritasında sizin motivasyonunuzu belirleyen şey o. Ben neden buradaydım? Her düştüğünüzde bu soru size aslında o yukarı çeken şey olacak. O yüzden bu motivasyonları bilmek için biraz aslında gönüllülüğü tanımak lazım. Sadece boş zamanlarımızı değerlendirdiğimiz bir şey olarak görmemek gerekiyor.
Genelde biraz öyle oluyor zaten Melek Hanım, değil mi? Yani hani boş bir zamanım olsa da işte ben gönüllü bir şeyler yapsam. Ama evet, sizin de söylediğiniz gibi galiba hani işlerimiz arasında da bunlara böyle zaman ayırarak aslında o araları gönüllülükle doldurabiliriz.
Şimdi aslında birazdan bahsedeceğim konu da onunla ilgili. Gönüllülük 3 farklı tipte oluşan bir şey. Hak temelli gönüllülük dediğimiz, yardım temelli ve güçlendirme temelli dediğimiz 3 farklı tip var. İlk bahsedeceğim şey benim hak temelli gönüllülük. Biz çeşitli haklara sahipsek aslında beraberinde sorumluluklarımız da var. O yüzden hani bu böyle boş zamanlarımı değerlendireyim gibi görebileceğimiz bir şey değil aslında. Bizim her türlü insan haklarını biz sahipsek ve bunlar benim için gerçekleşiyorsa başka biri için gerçekleşmesi için sorumluluğa sahibim. Ben bugün okula gidebiliyorsam, ben bugün işe gidebiliyorsam, bisiklet sürebiliyorsam, yaşam hakkım varsa, besleniyorsam, barınıyorsam benim için oh, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemem zaten. Karşı taraf için de bunlara sahip olması gerekir. Çünkü bugün birinin hakkı ihlal ediliyorsa o zaman o insan hakları zaten yoktur. O zaman benim sorumluluğum bunu korumaksa, bunun devamlılığını ve herkes için olmasını sağlamaksa sorumluluğum da beraberinde geliyor. O yüzden gönüllülüğün bir boyutu da bu hak temelli kısımdır. Sorumluluğu birlikte getirir, ihtiyaçtan ve ihlalden beslenir, etik ve adaleti iç içe şey yapar ve savunuculuk odaklıdır. Sürekli bir hak savunuculuğu yaptığımız bir yerdir. Bir de bunun tam aslında zıttı diyemeyeceğim. Ama biraz daha ayrıştığı bir nokta var. O da yardım temelli gönüllülük aslında. Orada bir hiyerarşi kurarsınız. Herkes için eşit hak gözetmezsiniz de bir hiyerarşi vardır. Bende çok var. Ben her şeye sahibim. Yazık ya. Sende de hiçbir şey yok. Sen de muhtaç bir durumdasın. O zaman ben sana bendeki fazla olanı vereyim. Bir hiyerarşi kuruyorum. Bende var, sende yok. Alan veren ilişkisi. Aslında bu içerisinde fedakarlığı, hiyerarşiyi, o acımayı barındıran, biraz da para odaklı olan bir şey. Hemen gidersiniz mesela bir çocuk, işte sokakta görürsünüz, çok açtır, hemen ona para verirsiniz, karnını doyurursunuz. Bugün, oh çok şükür bugün bir gönüllülük yaptım. Ve bu sizi bir yıl götürür.
Tabii birçok zaman öyle oluyor zaten Melek Hanım.
Evet.
Yani insanlar genelde şöyle bir şey, eli taşın altına koymaktansa böyle kısa yoldan nasıl ben bunu yerine getirebilirim
aynen
diye.
Aynen öyle.
Maalesef uğraşıyorlar ve onu da aslında genel bir şeymiş gibi düşünüyorlar. Yani hani gönüllülüğün tüm şartlarını ben bu anlamda bunu yaparak yerine getirdim diye maalesef düşünebiliyorlar.
Tabii. Şimdi birazdan mesela acıma duygusu ve fedakarlıktan bahsediyor olacağız ama öncesinde biraz önce senin söylediğin gibi şeyden bahsetmek istiyorum ben. Bir araştırma yapılmış. Hak temelli yaklaşıma da belli bir miktar para ayrılmış. Yardım temelliye de aynı şekilde. İkisine de 10 lira verdiğimiz bir süreç geliştirelim. Yardım temelli de diyorum ki ben 10 lira param var. Ben bir çocuğu bir aylık test kitabı masrafını karşılıyorum. Ve para bitti. Bir ay içerisinde ben o parayı tüketmiş oldum. Tek seferde verdim. Bir çocuğa verdim ve bir aylık verdim. Ve para bitti. Hak temelli de ne yapıyorum? Yine 10 lirayla bir top A4 kağıdı alıyorum. Bu çocuklar için 10 tane öğretmen ayarlıyorum. Her öğretmen 10 çocukla çalışıyor. Ben bu şekilde 100 çocuğa erişiyorum. Ve ben bunu bir yıl boyunca sağlıyorum aslında. Bu çocuklar bir araya gelsinler ve ders çalışsınlar. Ne oluyor? Proje 12 ay sürüyor. Ve ne oluyor? Aslında 100 çocuğa erişiyorsunuz. Yani birinde daha kısa süreli aslında bu yaraya, kanayan yaraya bant yapıştırmak gibi ama iyileştirmiyoruz. Oradaki kanı durduruyoruz. O kremi sürmüyoruz aslında biz.
Çok güzel.
Çünkü kremin etkisi uzun sürecek ve bizim buna tahammülümüz yok. Çünkü kendimizi iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Hep dedik ya aslında kendi istek ve irademizle Orada neyi istiyoruz? Ben hemen rahatlayayım. Çünkü bende bir şey yükseldi. Çünkü bende aslında bir şey tetikledi o. Niye o sokakta gördüğümüz çocuğa acıma duyuyoruz? Aslında acıma duygusu da buradan geliyor. Biz kendimizi onun yerine koyduğumuzda biz o durumla başa çıkamıyoruz. Ve çıkamadığımızda diyoruz ki ah yazık ya, ben hemen bir şey yapayım. O an o parayı vereyim, o rahatlasın çünkü ben rahatlamaya ihtiyacım var. Ya ben rahatladığım zaman o çocuğun hayatında bir şey değiştirdiğini zannediyorum. Oysa acıma duygusu böyle bir şey değil. Yardım temelli yaklaşımda acıma duygusu çok yüksektedir. Hep acımayla yola çıkılır. Ama acıma duygusu çocuklarda aslında büyüme ve gelişme hormonlarına en çok zarar veren aslında duygulardan bir tanesi. Çünkü siz o çocuğa acımaya başladığınızda, yazık ya, tüh tüh, vah vah dediğinizde çocuğun hissettiği şey özgüvenini kaybediyor. Yetersiz hissediyor. Bir şekilde ne oluyor? Omuzları aşağı çökmeye başlıyor. Bedensel olarak da o küçülmeye gidiyor. Çünkü o dik durma hali yok. Ne oluyor? Siz ona fiziksel zarar vermiş oluyorsunuz. Bir defa dik durmasını engelliyorsunuz. Bir şekilde duygusal olarak zarar veriyorsun. Çünkü sen ona acıdın. Yetersizsin duygusunu verdin. Bir taraftan fiziksel, duygusal, ruhsal her açıdan siz onu aslında tatminkarsızlıkla yola çıkartıyorsunuz. Hani o yüzden yardım temelli yaklaşımda özellikle çocuklarla çalışıyorsanız çalışmasak daha sağlıklı olabilir diyeceğim bir noktadayız aslında. Ayakkabıyı verdim, onun anlık ihtiyacını karşıladım diyorsanız burada bir hata ediyorsunuz. Çünkü o çocuğun aslında geleceğine büyük bir darbe vuruyorsunuz siz orada. Bir başka yaklaşım daha var. Sonra hepsini bir arada topluyor olacağım. Bir de güçlendirme temelli bir yaklaşım var aslında. Bu da yeni yeni gündeme geldi. Ama aslında bu iki hak temellideki o savunuculukla yardım temellideki anında bir şey yapmanın dengesi aslında. Sizin burada politika öğretmeniz. Ben kişilere nasıl direnç sağlayabilirim? Onları nasıl desteklerim? Bunun için ürettiğiniz her program aslında farkındalıklarını kazandırmak için ürettiğiniz her program güçlendirme temelli. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Açık Alan Derneği'nin Çevre Projesi'nde ben çalışırken ailelerle şöyle çalışıyorduk. Aileler geliyordu işte çocukları hocam okula yazdırmamız lazım ama işte okul kayıt parası 200 lira alıyor ne yapacağız diyorlardı. Biz hemen hak temelli yaklaşımla böyle ortaya girip istersek bunu yardım temelli de yapabilirdik. Bağışçılara yazardık. Her bağışçıyı bir çocukla eşleştirirdik. Hop 100 çocuğu 200 liradan bir seferde kayıt ederdik. Ama biz dedik ki eğitim ücretsiz. Böyle bir hakkın olduğunu biliyoruz. O zaman biz bunu bütün çocuklar için nasıl sağlarız? Gittik okul müdürüyle ikna edebilecek şekilde konuştuk. Hak temelli yaklaşımla böyle ilerledik. Ama baktık bu da sürdürülebilir değil. Ben dernek olarak o mahalleden çekildiğimde o aileler dirençsiz bir şekilde tekrar o sisteme geri dahil oluyor. O zaman ben bunu kalıcı nasıl sağlarım? Ben çekildiğimde de o aile nasıl ayakta durabilir dediğimde o direnç kazandırma için şunu yapmaya başladık. Annelere okuma yazma öğrettik, bilgisayar kullanmayı öğrettik. Biraz vatandaşlık ve hak temelli bilgiler öğretmeye başladık. Ve anneler artık kendi haklarını savunabilir duruma geldiler. Okul müdürüne gidip
bir bilinç bak, kazandırdınız ben... yani. Bizi
evet aynen öyle. Nasıl yapabileceğini öğrettik aslında. Bak bilgisayara giriyorsun, Google'a haklarını yazıyorsun ve eğitim hakkının ücretsiz olduğu şu siteden bunu indiriyorsun. Yazıcıdan da yazdırıyorsun. Sonra da gidip okul müdürüne diyorsun ki bak burada ne yazıyor. Şu maddeye göre benim çocuğumun ücretsiz eğitim alma hakkı var. Böylece artık bütün haneler kendileri ayakta durabilir hale geldi. O 200 lira parayı kendileri vermedi. Bu yapmaya çalıştığın şey aslında o farkındalığı uyandırmak. Ben başka biri için hakkını savunmuyorum artık. O kendi hakkını savunabiliyor olması da güçlendirme temelli oluyor. Aslında o hak temelli yaklaşımın sahadaki karşılığı da güçlendirme temelli yaklaşım olarak özetleyebilirim. Yani kısaca şöyle aslında hak temelli yaklaşımda sen bir politika üretiyorsun, bir hak savunuculuğu yapıyorsun. Diyorsun ki işte çocuklar 18 yaşına kadar ailesiyle büyümeli. Ya da şunu söylüyorsun, diyorsun ki suça sürüklenmiş çocuklar eğer hapse girmişlerse onların ücretsiz mektuplaşma hakkı vardır diyerek yaptığın her savunuculuk hak temelli yaklaşıma giriyor aslında. Hı hı. Ama yardım temelli de ise tek seferlik yapıyorsun. Alan veren ilişkisi kuruyorsun. Ben bunu şöyle örnek veriyorum. Biraz da aslında bu kokoş teyzeler diyeceğim ama onların katıldığı STK'larda Daha çok böyle oluyor. İşte kütüphane kurmaya gidelim. Şurada aç çocuklar varmış, onları da giydirelim. Doğu'ya kitap gönderelim. İkinci el oyuncak kimi bulduysak onu verelim gibi bir yaklaşıma giriyor. Olma halde biraz yardım temelli oluyor.
Yani
Güçlendirme
şunu demek
temelliyse.
istiyorsunuz galiba Melek Hanım. Yani bu yardım temeli de güzel bir şey ama bunun sürekliliğinin olması gerekiyor. Doğru
Tabii
anlıyorum
ki
değil mi?
ya burada yaptığınız yöntem çok önemli. Yine gidip bir yere kütüphane kurabilirsiniz. Ama bunu bizde çok kitap vardı. Okumadığımız kitapları topladık. Size gönderdik gibi bir yerden yapmamanız gerekiyor. Bunu yaparken şu var. Ya ben bu kitabı okudum, çok yararlandım. Bunu başka bir çocuğun da yararlanma hakkı var. Ve ben bunu nasıl yaparım? Giderim oraya o kütüphaneyi kurarken o kütüphane sabitlendi mi diye bakarım. Çünkü o kütüphane çocukların üstüne düşebilir. O kütüphanedeki her kitap kayıt altına alındı mı? Bu çocukların acaba kütüphane kartı var mı? Ve her yılda ben o kütüphaneyi takip ederim. Eksik bir kitabınız var mı? Çocuklar en çok hangi kitabı okudular? Yılda ortalama bir çocuk kaç kitap okudu diye de bunu sürdürülebilir bir şekilde takip ediyorsanız kurduğunuz o proje yaşıyordur. Yoksa gidip oraya bir kütüphane gönderelim. Hadi bakalım Trendyol'dan alalım. 500 liraya kütüphaneyi gönderdik. İçine de 20 tane kitap ekleyelim. Sonrasında onlar baksınlar. Ben oraya yardım ettim. Demek çok da doğru bir yöntem değil.
Tabii
Oradaki
şöyle
yöntemleriniz çok önemli.
yani aslında şöyle ikisi de değerli kendi içerisinde baktığımız zaman ama birisi daha değerli diye söyleyebiliriz herhalde. Hani daha doğrusu.
Şöyle söyleyeyim. Diğer taraf ne kadar değerli çok da tartışılabilir. Çünkü bir yerde yarar sağlarken zarar da sağlayabiliyorsunuz. Ben kendim yaşadım. Kuştepe'de, Şişli'nin göbeğinde, Trump Tower'ın arkasında bir roman mahallesinde yine böyle bir kulüp gelmiş, bir kütüphane kurmuş. Kütüphaneyi sabitlettirmemişler ve oradaki çocuklar kütüphaneye tırmanırken birkaç raf düştü, yıkıldı. Ve o kütüphaneye bir kaydı olmadığı için sürekli birileri kitap bağışlamış. Burada onaylamayacağınız dini kitaplardan, seks kitaplarına, yok işte ne bileyim iktisat kitaplarına kadar varabilecek, aslında çocukların yaş grubuna uygun olmayan, gereksiz ansiklopedilerle dolu bir kütüphane haline denk gelmiş. Ve biz bunu oradaki dernek başkanına bu kütüphaneyi değiştirelim, buradaki kitapların bazılarını çıkarmamız gerekiyor desek de dernek başkanı da okuma yazma bilmiyor ve şey diyor, olmaz hocam kitapları çok zor bulduk biz, kitap bağışı çok önemli, o kitaplar kutsal diye bakıyor. Ve bu sefer siz oradan o kitapları da alamıyorsunuz. Öyle ciddi bir direnç ki oradaki o sırf tabela yüzünden siz aslında çocuklara iyilik yaparken o kütüphanenin çocuğun üstüne düşmesini sağlıyorsun. Okunan kitapların kalitesi yerlerde. Vermek istemediğin bilgileri veriyorsun. Ki zaten bizdeki bağışlar hep o odaklıdır. Ben kullanmadığım şeyleri vereyim. Beğenmediğim kıyafetleri bağışlayayım. Yırtık kıyafetleri bağışlayayım. Evde okumadığım kitapları vereyim. Fark edersiniz ki ne zaman bir kitap bağışı olsa herkes ansiklopedileri bağışlar evinden.
Evet,
Okumadığı ne kadar
yer
kitap varsa
kaplıyorsunuz.
onu bağışlar. Ben birçok kulübe onu söylüyorum. Bizim derneğe bağış yapmak istediklerini diyorum ki bizim bir çocuklarla belirlediğimiz kitap listesi var. Sen bana o kitapları kargolarken zaten 30 lira para vereceksin. Onun yerine 30 liraya bana şu kitabı al dediğimde %90 kişi vazgeçiyor.
Tabii.
O zaman zaten gönüllülük niyetini anlıyorsun. Eğer gerçekten niyeti buysa kişi hemen halledeyim diyor. Hatta bir değil iki kitap alayım diyebiliyor.
Evet,
Parası
benim
yoksa da diyor
beklentim
ki o
buydu.
değil ama elimde şu var diyebiliyor. Hani oradaki yönteminiz, tekniğiniz çok önemli oluyor. Diyebilirim.
Ben şunu merak ediyorum. Yani, tabii bu değer meselesinde de tabii az önce değildi. Ama siz çok güzel ifade ettiniz. Ben hatta son soruyu da böyle bir örneği alabilmek için sormuştum. Ya, diğer türlü dediğinizi çok iyi anlıyorum. Burada şunu merak ediyorum. Yani gönüllülük bu anlamda herkes için aynı şeyi mi ifade eder Melek Hanım? Bununla ilgili ne söylersiniz bu konuyla ilgili?
Bence bizim buradaki içsel motivasyonumuz çok önemli. Şimdi mesela tartışmak istediğim sizlerle birkaç kavram da var. Mesela en çok benim bu gönüllülük eğitimlerinde aldığım tepki şu oluyor. Gönüllülük fedakarlıktır. Biz bir şey feda ettiğimiz için buradayız. Aslında gerçekten böyle mi? Çünkü kelimenin kökenine bakalım dedim ya, en başından beri tartıştığımız bir şey. Feda edilen şeyden kâr etme anlamı taşıyor aslında. Sen orada bir çıkar ilişkin var. Diyorsun ki ben senin için bir şey feda ettim. Zamanımı feda ettim, bilgimi feda ettim, paramı feda ettim. Hadi bakalım şimdi kârını görmem lazım. Bir beklenti var burada. Oysa gönüllülükte ne vardı? Karşılıklı istek ve irade vardı. Ve bu tek taraflı da değil. Ben gönüllü olarak, eğitmen olarak geldim. Burada senin için bir şeyler yapabilirim. Senin de gönüllü katılman önemli. Ama ben burada fedakarlığa girersem bu sefer beklentim oluşuyor. Ben şöyle diyorum çocuklara o zaman. Ben diyorum sabahın köründe kalktım. O kadar işimi ektim, geldim. Bir de akbil parası bastım. Bilgim de var. Ben senden üstünüm. Sen zaten zavallı bir çocuksun. Sen zaten okulda başarısızsın. Senin zaten paran yok. Sen buraya gelmeye mahkumsun diyorum ben ona.
Bir nevi
İçten
teşekkür
içe.
bekliyoruz.
Tabii, bekliyorum. Takdir edilmem lazım. Çünkü ben iyi bir şey yapıyorum. Çocuk gelmediği zaman ne oluyor? Bende öfke yükseliyor. Fedakarlık yaptım ve sen bana cevap vermedin. Sen kimsin ki demeye başlıyoruz. Ve ne oluyor bu sefer? Ama eğer hak temelli bakış açısındaysanız bunu böyle görmüyorsunuz. O çocuğun da tembellik yapma hakkı var. O çocuğun da dinlenme hakkı var. En önemlisi o çocuğun seçme hakkı var. Oraya gönüllü katılmayı o da seçecek. Ama siz bunu ne yapıyorsunuz? Beklenti ile yok ediyorsunuz aslında. O yüzden eğer gönüllülükte biraz fedakarlık gözetiyorsak dönüp bir kendimize bakmamız lazım. Ben nerede tetikleniyorum? Bende nereye cevap vermiyor? Bu benle ilgili bir mevzu diye. Aynı şekilde aslında bakacağımız bir başka yerde bu bir ego tatminidir. Şimdi yine psikolojide şey vardır. Psikolog olanlar çok daha iyi bilirler. İt, ego ve süper ego diye üç başlıkta değerlendiririz biz. İt bizim temel ihtiyaçlarımız. Bu açlık gibi, temel ihtiyaçlar gibi, seks gibi, duygusal ihtiyaçlar gibi her şey o bizim en temelimizde yatar. Buzdağının görünmeyen kısmıdır. Bir de aslında ulaşmak istediğimiz süper ego boyutu vardır. O da bizim aslında huzurumuz, iç tatminimiz gibi. Çünkü biz bir şeyleri hep onun için yaparız. Yemek yediğimizde o ulaştığımız o haz için bunu yaparız. Oradaki haz da süper egodur. Bu ikisini dengeye getiren şey ise bizim egomuz, yaptığımız hareketler. Aslında o yüzden gönüllülük bir ego tatminidir. Çünkü sizin bir ihtiyacınız var. Sizi gönüllü olmaya iten bir istek var orada. Ve ulaşmak istediğiniz bir mutluluk var. Sizi burada dengeye getiren de yaptığınız eylemler. O zaman bir ego tatmini yaşıyorsunuz. Ama bu şey de değil. Allah'ım bugün de ne kadar iyi bir insanım ya. Allah'ım burnum da havada yani. İyilik meleği olarak dolaşıyorum derseniz orada işte bir sıkıntı var. Yani yaptığınız, yani Türk toplumunun şöyle bir ahlaki bakış açısı da vardır. Bir elin verdiğini diğer el görmesin. Aslında bu tam olarak böyle bir şey. Siz kendiniz o huzuru hissedin. Gönüllülük böyle bir şeydir. Sorumluluğunu taşımak böyle bir şeydir. Her yaptığınızda daha iyi hissedersiniz. Ne kadar dibe de düşseniz yaptığınız o şey sizi iyi hissettirir. O yüzden bu aslında boş zamanlarda yapılabilecek bir şey değildir. Bu sizin işiniz gibi, arkadaşlarınızla buluşmakta randevulaştığınız bir etkinlik gibi aslında vazgeçemeyeceğiniz bir şeydir. Haklar beraberinde sorumlulukları getirir. Bu sorumluluğun da bir bedeli var. O yüzden gönüllülük aslında keyiflidir ama keyfi bir şey değildir. Çünkü başka birinin hayatına dokunuyorsun orada. Bunu keyfileştiremezsin. O yola girdiysen o senin bir işin gibi, o parayla gidip bir bedel ödediğin işin gibi bedeli de burada başka birinin hayatıdır aslında.
Bir diğer sorum şu, Melek Hanım. Gönüllülük motivasyonları nelerdir? Yani bunlarla ilgili ne söylersiniz?
Aslında çok çeşitli motivasyonlar var. Ben bunu böyle sürekli gönüllere de sorarak buluyorum. Bence tek motivasyon aslında kendi istek ve irademiz. Ama burada çeşitli motivasyonlar yaratabiliyoruz. İşte arkadaşı için gelen de, çocukluk travması için burada olan da, hak arayışı için burada olan da, boş zamanlarını değerlendirmek için burada olan da, çevre edinmek için burada olanlar da var. Ama burada hep dönüp bakmamız gereken şey şu. Benim ihtiyacım ne? Orada beni ne tetikliyor acaba? Ben neden buradayım? Çünkü ne zaman o motivasyonunuz düşse sizi yukarı çekebilecek olan o. Az önce söylemiştim hani kendim için gönüllüyüm diye bir etkinlik var. Herkes bir kendi gönüllülük serüveninin resmini çizebilir. Neden bu proje? Neden ben buradayım? Mesela ben yıllarca çocuk esirgemenin ya da hayat senliğinin projelerinde çalıştım. O annesiyle babasıyla belli bir şekilde bağ kuramayan çocuklarla ilgili hep o alanlarda çalıştım. Ve hep kendime böyle ben öğretmenim tabii ki mesleğim öğretmenlik bu arada. O yüzden ben bunu tercih ettiğimi düşünüyordum. Ama ne zaman bu etkinliğe dahil oldum? Kendimde şunu fark ettim. Ben çocukken annemden, babamdan uzak büyümek zorunda kaldım. Ve kendimi hep o ihtiyaç duyduğum bir yetişkin rolüne sokmuş oldum gönüllülük yaparken. O çocukların da bana ihtiyacı var. Oysa onların belki de bana ihtiyacı yoktu. Benim oradaki ihtiyacım çocukluktan taşıdığım şeydi. O yüzden gönüllülük motivasyonu aslında sizin kendi yolculuğunuzla ilgili. Ama hep orada bir isteğiniz var ve kendi iradeniz var. Ya bir arkadaşınız için bile gidiyor olsanız onun iradesini taşıyorsunuz. O arkadaşınıza verdiğiniz değer üzerinden oradasınız. O yüzden neden oradayım? Ve ben bu gönüllülüğü aslında nasıl yapıyorum? Soru o olmadı. Ben bunu hak temelli yaklaşımdan mı yapıyorum? Ben bunu acıyor muyum? Ben buna ne hissediyorum? Yani yıllar öncesinde bizim liselere sosyal sorumluluk projeleri oluyordu. Biz de orada projeleri değerlendirmek üzerine gönüllülük yapıyorduk. Bir projede şöyle bir şeyle karşılaştık. Özel okuldaki bir lise öğrencisi, öğrenci grubu doğudaki öğrencilere ayakkabı götürüyorlar. Kendi az kullanılmış ayakkabılarını evde paketliyorlar, kutuluyorlar ve doğudaki bir okula giderek kendi akran yaş grubuna bu ayakkabıları teslim ediyorlar. Ve projeyi öyle gururla anlattılar ki çocuklar çok mutluydu dediler. Şimdi hayal edebiliyor musunuz? Bir akranınızdan size bir hediye geliyor. Az kullanılmış kendi ayakkabısını size getiriyor. Şimdi sizin burada yetersizliğinizi, sende yok, bende var bakış açınızı tetikliyor. Ve bir de ayakkabı. Yani siz kendinizi düşünün. Bir ayakkabı almaya gidiyorsunuz. Çorabınız yırtık. Kıvranırsınız orada. Ya yani şey acaba sol ayağı mı verseniz? Acaba ben yarın mı denemeye gelsem gibi. Çünkü orada bir yetersizliğiniz var. Orada çorabınız yırtılmış. Bir eksikliğiniz var orada. Onun bile görünmesini istemezken siz bir de orada çocuğa diyorsunuz ki bende iki tane vardı ben sana getirdim. Sen seninkiler kötü. Çıkart onu. Bunları giy. Ve orada o çocuğun gülümsemesini bekliyorsun. Ve fotoğraf çekiyorsunuz. Onun izni olmadan. Çünkü o da o ayakkabıyı almak için o fotoğrafa izin veriyor. Ve yıllar sonra o çocuk belli bir mevkiye, bir yere geldiğinde, gelmeye de bilir, kendi fotoğraflarını görüyor. Şimdi burada bir değerlendirelim. Acaba bu gönüllülüğü yapmalı mıydık? O çocuk varsın o kış, o ayakkabıyı giymesin. Ama geleceğinden özgüvenini çalıyorsun. Ona bir yetersizlik hissi, bir hiyerarşi odaklıyorsun. O acıma duygusuyla onun büyümesini aşağı çekiyorsun aslında.
Aslında
Ben o yüzden...
beğenmediğimiz bir şeyi başkasına da bu anlamda vermememiz gerekir. Değil mi Melika?
Çünkü ben orada iyi hissetmeye ihtiyacım var. Bende çok var. Ben o üstteyim ya. Ben o üstte olduğumu vurgulamak istiyorum. Ve benle mutlu olsun. Çünkü ben mutlu oldum. Verdim ya. Oh. Şu an benden daha yukarıda olan kimse yok. Çünkü veren el benim.
Aslında bazen şöyle bir şey de oluyor. Melek Hanım, ben kendimden örnek vereyim. Bazen ben de işte böyle insanlara yardım anlamında işte ya da gönüllülük faaliyetlerinde bazen şöyle bir manzara ile karşılaşıyorum kendi içinde. Diyelim bende bir şey var ve benim de ihtiyacım aslında. Ama ben onu kullanmayabilirim yani. Ama benim hani böyle çok beğendiğim, istediğim de bir şey. Ama bazen ben başkasına veriyorum. Çünkü hani beni tatmin eden o. Hani diğer türlü benim kullandığım ya da işte benim beğenmediğim bir şeyi karşımdaki birine verdiğim zaman beni iyi hissettirmiyor ya da bunun doğru olduğunu da zaten düşünmüyorum.
Çok güzel bir şey söyledin ama benim de ihtiyacım olan. Bence oradaki
Evet.
şey bu. İhtiyaçlarımızın ne kadar farkındayız orada. Hani benim de bu kitabı okumaya ihtiyacım vardı. Ben de bu kitabı okudum ve bana iyi geldi. Hani iyilik paylaştıkça çoğalır dediğimiz şey bu aslında. Ve biz azalmaya başladıkça çoğalıyoruz aslında. Benden gidiyor ama bendeki o iyilik sana geçiyor ve bu bulaşıcı bir şey. Ben bakıyorum, bu benim işime yaramıyor. Bana yaramıyorsa ben bunu ona vereyim. Ne yaparsa yapsın. Ama ben vermiş olmakla mutluyum. Ama oysa ne diyorum? Ya ben bunu kullandım. Bu bana çok iyi geldi. Bir de sen de denesene. O zaman ne oluyor? İyiliği bulaştırıyorsun. Çünkü sen de iyi hissettiğin için bunu paylaşıyorsun. Hani bence gönüllülükteki motivasyondan çok oradaki şey benim için niyet kelimesi. Ne niyetle bunu yapıyorsun? İyiliği bulaştırmak için mi? Orada sana iyi geleni aksettirmek için mi? Kendi ihtiyacını görüp başkasının da ihtiyacı olabileceğini düşündüğün için mi?
Evet.
Bunu fark etmeden yapıyor olmak tehlikeli bir yerde.
Bununla ilgili çok küçük bir örnek de vermek istiyorum Melek Hanım. Şimdi biz yayınlar yapıyoruz. Ben bir yayında kullanacağım bir kitabın siparişini vermiştim. Yani yayın esnasında kullanmak için kargo ile geldi. Bir gün sonra ben onu yayında kullanacağım ama yani evime gelen birisi kitabı benden rica etti. Yani ben merak ediyorum, okumak istiyorum falan filan dedi. Ben şimdi ona verdim. Çünkü yayında kullanmaktan beni daha çok sevindiren, mutlu eden bir şey bu. O yüzden ben mesela onu paylaştım. Bu anlamda hani demek istediğinizi çok iyi anlıyorum.
Tabii.
Gerçekten bizim ihtiyacımız olduğu için, bize iyi geldiği için, bizim beğendiğimiz şeyleri karşıdaki insana verdiğimiz zaman bu bizi daha çok tatmin ediyor. Sizi bu anlamda çok iyi anlıyorum. Çok da güzel açıkladınız siz de. Dilerseniz bir sonraki soruma geçebilirim.
Tabii.
Gönüllülük gerektiren bir konuda bireyleri veya toplumları ne tür bireyleri ve bireylerin ve toplumların ne tür şartları yerine getirmesi gerekiyor?
Gönüllü olmanın kriterleri
Tabii
aslında
tabii.
nedir
Evet.
gibi. Ya aslında bu Türkiye'de böyle biraz sanki gönüllü olmak ulvi bir görevmiş gibi geliyor bana. Ama yurt dışında kendim de gittiğim yerlerde gördüm. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Aslında gönüllü olmak bizim insan olmakla eşdeğer gördüğümüz bir şey. Mesela yurt dışında herkes bir STK'ya üye. Herkes zaten bir yerde gönüllülük yapıyor. Kimse bunu böyle wow bir şeymiş gibi anlatmıyor. Ya yani ben Amerika'ya çalışmaya gittiğimde ben böyle herkesi şantıyordum. Ben şurada da gönüllülük yaptım, UNICEF'te de çalıştım, işte çocuklar için de şöyle böyle. Bana böyle uzaylı gibi bakmışlardı. Okey, biz hepimiz bunu yapıyoruz. Hani ne var ki bunda? Ben böyle şok olmuştum. Nasıl yani? Ama ben hani Türkiye'de bunu kimse yapmıyor ama falan gibi. Ama hani bakıyorsunuz zaten olması gereken bir şey bu. Hani hakların vardı, sorumluluğun vardı beraberinde. Hani o yüzden bu öncelikle olması gereken bir şey. Herkesin yapması gereken bir şey. Bunun için bir kriter yok. Sadece oradaki o niyetlerimiz neler? Yani bunun bir herkesin hakkı olduğunu unutmamak lazım. Hani o yüzden yardım temelliden biraz daha uzak. Hani hak bakış açısından bakabiliyor olmak lazım. Ya bu çocuk sokakta yazık vah vah demek yerine abi bu çocuğun barınma hakkı var. Ya ben bunun için ne yapabilirim? Hangi politikayı devreye sokmam lazım? Bunun için belediyeye ulaşmak mı? Kendim kalkıp dernek kurmak mı? Bu çocuğa para vermek mi? Ne? Bunun yöntemi ne? Hani orada o farkındalığa sahip olmak lazım. Ve sonrasında eyleme geçmek gerekiyor tabii ki. Bunun için şimdi ne yapacağız? Nereleri devreye sokacağız? CİMER'e yazmak mı? Belediyeyi aramak mı? Sorumluluğu kimde? Onun hak arayışına devam etmek lazım. Yoksa bana dokunmayan yılan bin yaşasın dersek İşte o yılan bir gün gelip bizi sokabilir. O zaman ne yapacağız? Ve yaptığımız şeyin de sürdürülebilirliği çok önemli. Kendimizden bir tık önde düşünmemiz lazım. Bunu özellikle devlet korumasındaki çocuklarla çalışırken çok fazla yaşıyorsunuz. Bir örneği de öyle vermek isterim. Kendim özellikle 3-5 yaş arası çocuklarla çalıştığım dönemde biz 10 gönüllü, 10 çocukla eşleşiyorduk ve o çocuklara abilik, ablalık yapıyorduk. Gittiğimizde işte konuşmasından o gün yapacağı etkinliğe kadar her şeyle biz ilgileniyorduk. O çocuk için aslında o kadar değerlisiniz ki. Çünkü o çocukların yaşadığı o yerde aslında onlara ait hiçbir şey yok. Bugün bu kıyafeti ben giyiyorsam yarın diğeri giyiyor. Ertesi gün diğeri giyiyor. Ve bu çocuk okula başladığında aslında kendine ait olan hiçbir şeye sahip olmuyor. Ve bu sefer sıra arkadaşının kalemini alıp, okey, bugün de ben bunu kullanabilirim deyip çantasına koyduğunda hırsız diye etiketleniyor. Çünkü aitliği bilmiyor. Çünkü ona ait değil kavramı öğretilmemiş. Siz bir gönüllü olarak diyorsun ki ben bugün sana ait. Birlikte bir şeyler yapacağız. Ve ben bugün sınavım olduğu için gitmiyorum. Ne oluyor? 9 gönüllü 10 çocuk. Bir çocuğu bir gönüllü iki çocukla ilgilenmek zorunda kalıyor. Bu sefer ne oluyor? İki çocuk da mızıldanmaya başlıyor. Ya bana ait bir şey vardı ve ben onu da bugün paylaşmak zorundayım. Öbürü de diyor ki beni terk etti. Benim ablam ya da abim bugün gelmedi. Ben bir şey mi yaptım? Önce kendini sorguluyor. Sonra terk edilme sendromu geliyor. Ve mızıldanmaya başlıyor. Çünkü duygularını ifade edemiyor çocuklar. Çünkü bilmiyor nasıl ifade edebileceğini. Ve o mızıldandıkça oradaki bakıcı anneler de diyor ki sen gönüllü gelen abi ve ablaları zorluk mu çıkartıyorsun? Hadi bakalım ceza alsın. Hop odasına gönderiliyor çocuk. Ne oluyor? Senin aslında o sorumluluğunu yerine getirmemen yüzünden bir çocuğu o gün cezalandırılmaya mahkum ediyorsun. Birinin hayatını zedeliyorsun. Terk edilme sendromunu tekrar tekrar tetikliyorsun. O yüzden bu böyle bizim boş zamanlarımızı değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Bu onun sorumluluğunu alıp o gün gerçekten eğer bulaşıcı bir hastalığın yoksa, hiçbir elzem işin yoksa her şeyi erteleyip gitmen gereken bir şey. Ve orada kuracağım bağ. Yani şu an şunu da tartışabiliriz sonrasında tabii ki. Oralarda gönüllülük yapmalı mıyız? Bence hayır. Ama eğer böyle bir yükün altına giriyorsan da o süreci gerçekten layığıyla devam ettirmen lazım. Ben bugün geleyim, yarın da o çocuklara gitmeyeyim, ne halleri varsa görsünler, ben içsel tatmimimi aldım diyebileceğimiz bir şey değil. Bir
Peki.
taahhütnamesi varsa bu ona uyulmak zorunda.
Peki neden böyle Melek Hanım? Niye öyle olmadığını düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz.
O konu uzun bir konu ama şu var. Yani aslında biz orada o gönüllülüğü devam ettirerek yapılması gereken doğru müdahaleyi engelliyoruz. Biz ne kadar ne yaparsak yapalım, bizim savunduğumuz Hayat Sende Derneği ile ve Koruyucu Aile Dernekleri ile hep savunduğumuz şey şu: her çocuk aileyle büyümeli. Oraya gelen her gönüllü aslında o çocuğun terk edilme sendromunu tetikliyor. Ben bizzat kendim deneyimledim. Orada çok fazla bebek evinde de çalıştım, engelli evinde de çalıştım, 0-3 yaşta, 3-6 yaşta da çalıştım. Hani hep hatırladığım bir şey vardı. Her vedalaşmada arkamdan ağlayan çocuklar. Ben iyi bir şey yapıyorsam o çocukların ağlamaması gerekir. Demek ki burada bir hata var. Çünkü sen çocuklara daha oraya niye geldiğini, ne olduğunu anlatmadan sen de terk ediyorsun. Yani ve orada o gittiğin gönüllülükte sen aslında kendini tatmin ediyorsun. Bizim oradaki o sistemleri değiştirmemiz lazım. O çocuklar için eğer bir şey yapmak istiyorsak bu koruyucu ailelik gibi, evlat edindirme gibi sistemleri yaygınlaştırmamız lazım. O çocukların aile yanında büyümesi lazım. Bugün seni göreyim, yarın diğeri gönüllü gelsin onu göreyim. Ben nasıl bağ kuracağım? Bağlanma dediğimiz şey biriyle uzun soluklu bir yola çıkmaktır. Annen gibi, baban gibi, sana bakım veren insanlar gibi. Oysa biz ne yapıyoruz? Günübirlik gelen her gönüllüyle bir yandan da tehlikeyi açık hale getiriyoruz aslında çocukları. Şöyle düşün, oraya hep iyi insanlar geliyor ve çocuk her gelene güveniyor. Çünkü o kadar çok insan tanıyor ki nasıl bir otomatik mekanizma gelişiyor? Herkes iyidir ve
Evet.
her gelen ona sarılıyor. Bir temas halinde bulunuyor. Peki çocuğu sokağa salalım. Herkes iyidir bakış açısından. Dışarıdaki kötü insanlar ne olacak? Ona kötü dokunuşta bulunanlar için aslında biz tam hedef nokta yaratmıyor muyuz? Çocuğun algısı böyle. Ona dokunan herkesi iyi niyetli zannediyor. Ne oluyor bu sefer? Çocuk tacizleri artmış oluyor. Yani o yüzden o gönüllülüğün çok hassas noktaları var. Bununla ilgili çok detaylı bilgi istiyorsanız Hayat Sende Derneği ile iletişime geçebilirsiniz. Yeni kitap yayınladılar. Orada fazlaca bu konuda yapılmış yurt dışı çevirileri var. Çocuğa yapılan uzun soluklu zararları anlatan çok güzel çeviriler var. Onları tavsiye ederim.
Bizler de tavsiye etmiş olalım Melek Hanım.
Aynen.
Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani benim şu an sorularım gitti yani. Ben bu kadar soru hazırlamıştım. Yani çok da güzel bir yayın oldu.
Benim de
Daha tartışmak
bahsedeceklerim bu
istediğiniz
kadar.
şeyler varsa konuşabiliriz.
Yok, benim de bahsedeceklerim bu kadar. Söyleyeceğim tek şey gerçekten bu süreç çok keyifli olmakla birlikte keyfi bir şey değil.
Çok teşekkür ederiz Melek Hanım. Ben de bu akşam hakikaten farklı bakış açılarına sahip oldum. Mesela şunu öğrendim yani hani tabii biliyoruz ama hani şöyle bir ifade etme şekli çok daha güzeldi, uygundu hakikaten. Yani yara bandı yapıştırıp bırakmak yerine işte orayı iyileştirmek, oradaki
Evet.
yaraya merhem olmak gerekiyor. Bu sözünüz hakikaten çok güzeldi. Beni de etkiledi yani bu sözünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel
Ben
bir yayın oldu.
teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz.
İyi ki davetimizi kabul edip böyle bir yayın gerçekleştirdik. Çok da güzel bir yayın oldu. Her şey için teşekkürler.
Ben
Görüşmek
teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
üzere. Görüşürüz.